Enabella ile yürüttüğümüz sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün sizlerle çok dikkat çekici bir konu konuşacağız. Bir insanın, bir topluluğun kimliğini istememe konusunu konuşacağız aslında. Evet, insanlar kendisi bile isteye kimliklerini yakıp, yırtıp atıyorlar. Belki bazılarınız duymuşsunuzdur. Evet, onlar. Göçmenler. Denizin yüzeyinde, dibinde ya da hemen kıyısında yan yana dizilmiş bir şekilde bedenler halinde gördüğümüz insanlar.
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyor.
Onlar bu yolculuğa çıkarken üzerlerinde kim olduklarına dair bilgileri edinebileceğimiz bir kağıtları olmuyor. İşte bahsettiğim gibi genelde yola çıkarken kendileri bu kağıtları imha ediyorlar. Çünkü Avrupa kıyılarına varabilseler onlar için en büyük sorunlardan biri kim olduklarını belgeleyen bu kağıtlar olacak, kimlikleri. Göçmenlerin onları kim olduklarını ifade eden kağıtlarını, yani kimlik ve pasaportlarını yakmaları inanılmaz bir direniş göstergesi. Niye böyle dedim biliyor musunuz? Bütün insanlığın tanımlama ve temsil edilebilme üzerinden kurgulanan özneleştirme süreçlerinin kendi elleriyle iptal edilmesini sağlıyorlar. Bu ne demek oluyor peki? Şimdi biz özneleştiriliyor muyuz? Kimliğimiz tabii ki de olacak. Kimliksiz olur mu hiç? Kafamızdan bunlar geçiyor. Ama onlar için en büyük engellerden biri. Çünkü gittiği ülkelerde ne kadar erken nereden geldiğini veya nereye ait olduklarını belgeleyen bir veri bulurlarsa o kadar erken oraya geri gönderiyorlar. Eğer bulamazlarsa da bulana kadar orada bekletiyorlar. İşte bu yüzden insanlar da belki bir nevi bulunmaz görülmez de orada kalabilirim mantığıyla bunu yapıyorlar. Avrupa Birliği sınırlarına yasal olmayan yollardan giriş için kullanılan birçok yol ve nokta var. Ancak özellikle Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerinden yapılan girişlerin önlenmesine yönelik özel çalışmalar yürütüyorlar. Bu noktaları giriş için kullanan göçmenlerin çıkış noktaları bizi, yani Türkiye'yi ya da Güney Avrupa ülkelerinden yapılan giriş noktalarını kullanan kişiler genellikle İran, Irak, Afganistan, Suriye, Orta Asya ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri. Avrupa Birliği sınır güvenliği için harcanan paranın önemli bir bölümü bu yönlerden gelen göçü engellemek ya da kontrol etmek üzerine harcanıyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin bir de Orta Asya ülkelerine sınır güvenliğinin sağlanması konusunda finansal yardımını biliyoruz. 2013 yılının başlarında Türkiye-Ermenistan sınırının hala günümüze kadar tartışılan bir konu var. Bazen böyle bazı konularda ortaya çıkıyor. Türkiye-Ermenistan sınırındaki bombaların kaldırılması. İşte bazı insanlar diyor ki bombalar niye kaldırıldı? İşte daha kolay girilsin, işte göçmen çöplüğü olalım diye artık herkes gelebiliyor. İşte zaten Hatay sınırındaki diğer doğu tarafındaki mayınları da kaldırdınız. Biz mayın döşeyeceğiz oraya falan filan deniyor. Bu sınırın mayınlardan temizlenmesinin en önemli nedeni Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşen siyasal ilişkiler değil tabii ki de. Göçmenlerin mayınlı araziyi geçme konusunda deneyimli olmaları artık. Artık deneyimliler adamlar, yani o mayınları çok basit bir şekilde geçebilecek insanlar ve bunun planını yapmış insanlar var. Yani o yüzden mayın yerine teknolojinin daha yoğun biçimde kullanıldığı başka yöntemler tercih ediliyor şimdi. İnanamazsınız, yani göçmeyi, göç etmeyi, başka bir alana yasa dışı yollarla gitmeyi planlayan insanların hangi metodlarla, hangi yöntemlerle bunları planladığını ve nelere nelere baş koyabileceğini veya göğüs gerebileceğini, ne kadar kendilerine güvendiğini hayal bile edemezsiniz gerçekten. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Kendi ülkenden çıkacaksın artık ve bir yol seçeceksin kendine. Türkiye'den çıkacaksın mesela, gideceksin Yunanistan'a, Amerika'ya ya da ne bileyim Almanya'ya. Ama yasa dışı yollardan gideceksin çünkü seni kabul etmiyorlar, etmeyecekler. Ama sen gitmek istiyorsun. Bunu artık kafana koyduğun zaman, ki bu olay, bunu kafana koyman çok zor bir durum. İlk başlarda çok çok daha kolaydı. Çünkü bu göçmenlerin kitlesel bir şekilde Avrupa'ya gitmesi ilk başlarda daha kolay bir şekilde alınıyordu ya da bu kadar bilinmiyordu. Daha sonrasında öğrene öğrene veya işte hem karşı taraftan, yani göçü engellemeye çalışan devletler, hem göçü gerçekleştirmeye çalışan kişiler tarafından bu artık planlanabilir, artık bu deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş bir olay haline geldi. Sınırlarda yani artık insanların gruplar halinde planlanıp hareket ettiğini, orada neye ihtiyaç duyup neye ihtiyaç duymayacağı, kaç dakikada yürüyebileceği, ne kadar kıyafet veya yemek ihtiyacı olacağı, ne kadar götürmesi veya götürmemesi gerektiği, işte yanına telefon alamazsın, yani böyle görüyorum haberlerde nasıl çıktıklarını, gittiklerini, bir çanta ve o çantayla birlikte o rotalardan, size belirlenen rotalardan ilerleyeceksiniz. Bir sonraki adımınızda ne var bilmiyorsunuz. Buraya daha yeni gelmişsiniz, hayatınızda ilk defa görmüşsünüz ki bazı kişiler 2-3 kere denediği için belki görebiliyorlar. Yani hayatında 2-3 kere o ormanları. Ama yani vahşi hayvanların yaşadığı ormandan bahsediyoruz. Ve kış aylarından, ormanın zaten yaz ayında bile gece soğuğu vardır, bilirsiniz. Yunanistan'a göç etmeyi deneyen bir kişinin söylemi vardı. Bir bayandı, ben soru ilettim, dedim ki... Yani gittin, denedin, evet dedi, bir daha deneyeceğim, hani bir daha çalışacağım, gideceğim yani elinde sonunda. Dedim ki ben kendimi düşünüyorum, hiç korkmadın mı? Yani ben korkardım çünkü böyle haritadan baktığı, telefondan işte haritadan bakıyoruz veya anlatılıyor, haritadan bakıldığı gibi olmaz hiçbir şey ve bir kere sen bunu görmüşsün dedim. Bana dediği bir şeyi hatırlıyorum, çok etkileyiciydi. Ben dedi o orman yürüyüşü boyunca dedi bütün çektiğim acıları, bütün yorgunluğumu, açlığımı, üşümemi, susuzluğumu, bütün olumsuz hissiyatlarımı bir kenara bırakıp sırt üstü uzandım çimenlere ve yukarıya baktım dedi. Yıldızlar dedi, o ormanda gördüğüm yıldızları hayatımda hiç görmemiştim dedi. Ben o an oradaki keyfimi çıkardım dedi sadece. Çaresizliğin ve aslında zorundalığın size getirdiği şeyler tecrübeyle birlikte artık bir şeylerin hissiyatsızlığı da olabiliyor. Ya da olumlu yönlerinden bakması olabiliyor. Şimdi geri dönelim, göç sırasında göçmen olarak düşünelim kendimizi. Yine yeni yeni tecrübe ediniyorken, yani biz göçmen olarak tecrübe ediniyorken, devletler de, onlar da tecrübe ediniyor ve onlar da yeni yeni engeller koymaya, kontrol altına almaya çalışan göç rejimleri üretiyorlar tabii ki de. Ve bu sınır rejiminin göçmenler açısından anlamı, her yeni bir onların hareketine sizin daha çok, daha fazla risk almanız. Göçmenlerin daha fazla, yani daha çok risk alması oluyor. Sınır güvenliğinin artmasının ve genişlemesinin en önemli sonucu, her seferinde göçmenlerin daha yüksek riskler almaya göz yumması demek oluyor aslında. Bu risklerin en önemlilerinden, aslında en büyük, en uç noktasından birisi de ölüm riski. Bununla birlikte denetim arttıkça sınır geçme faaliyetinin kendisi giderek uluslararası bir şebekeyi gerektirmekte. Yani sınır geçmek için her gün daha yüksek fiyatlara satılan bir hizmet oluşuyor ortada. Yani nasıl sınırı geçmek için kaçakçılara para veren insanlar. Daha da zorlaştıkça kaçakçı diyor ki bak daha da zorlaştırdılar. Yani artık şu kamerayı koydular. Bu normal telleri kaldırdılar. 3 metre duvar ördüler falan diyor. Ve daha yüksek bir maliyetli hizmet sunuyor aslında. Oradaki bir hizmet oluşuyor. Aslında sınırın bir tarafında büyük bütçeli uluslararası şirketler. Diğer tarafında da kayıt dışı biçimde faaliyet yürüten uluslararası şebekeler yer alıyor. Sınır geçme faaliyeti oldukça uzun zamandır bireysel olarak gerçekleştiren bir faaliyet olmaktan çıkmış. Artık kimse böyle tek başına çıkıp gitmiyor. Kayıtlı ya da kayıt dışı olarak önemli bir rant ihlal alanına dönüştü artık. Biz sınırlar için işte açık kapı falan filan desek de göçmenlere sorulduğunda artık çok zorlaştığı ve çoğu kişinin de işte çok zor bir şekilde yani geldiği söyleniyor. Hem buraya hem Avrupa'ya gidişlerde, hatta bazılarının söylemlerinde de keşke ilk geldiğimizde direkt çıksaydık, o zaman daha kolaydı. Keşke şu zamanda şöyle, yani siyasi olaylara göre tarihlendirme var. Yani bu zamanda daha kolaydı, bu zamanda biraz sıkıntı. Bak burada hem iklimsel hem siyasi olaylar hem böyle aklınıza getiremeyeceğiniz hatta bir sürü analizler yapılıyor aslında. Yani kağıda dökülmeden kayıt dışı olarak bir sürü analizler, işlemler, tabii ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Teknolojinin çok daha yoğun kullanıldığı güvenlik mekanizmaları tarafından yakalanmamak için farklı yöntemler kullanma zorunluluğunda oluyorlar aslında. İşte bu zorunluluk, bu ihtiyaç, bu kararlılık da göçmenleri çok daha yaratıcı olmaya itiyor. Tüm bu güvenlik mekanizmalarının göçmeni tanımlayıp geldiği yeri geri göndermek üzerine kurgulandığını görüyoruz. Yani sınıra gittiklerinde göçmenleri tanımlayamamaları bu noktada göçmenler açısından önemli bir silaha dönüşüyor. Sahip oldukları pasaportlarıyla sınırı geçme hakkı tanınmayan, ne kadar uğraşsalar da vize alamayacak olan göçmenler, bugüne kadar kendilerini durdurmaktan başka bir işe yaramayan pasaportlarını ya da kimliklerini yakarak, denize atarak geri gönderilme ihtimallerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bir üçüncü dünya ülkesine ait pasaport, ona sahip olan bedeni sınırın karşı tarafına geçmeden bu tarafta tutmaya yarıyor. Bundan başka bir işlevi de yok zaten. Dolayısıyla bir göçmenin yapması gereken ilk şey bu engeli ortadan kaldırmak. Zaten onun için ölüm kalım savaşı gibi bir şey. Zaten ölüm yolculuğuna çıkmış bile olabilir. Ve burada kimlik mi önemli olacak yani onun için? Ya da pasaport mu önemli olacak? Ya bir gideyim de önüme bakarım deniyor. Pasaportun imha edilmesi ya da kimliklerin imha edilmesi, uluslararası göç hukukunun tam sınırında dikilmek, beden ve isim arasındaki bağa odaklanarak insanı bu noktada ele geçiren ya da yakalatan mekanizmayı bir süre için durduruyor aslında. Her şeyi yerli yerine koyan bir düzenleme mantığında, pasaportunuzun geçmediği bir ülkenin sınırındaysanız doğrudan o pasaportu size veren devletin sınırları içine gönderirler sizi. Her şey ait olduğu yerde olmalı. Sen Türkiye'desin, Türk pasaportuna sahip Türkiye'de olmalısın. Sen Amerikan pasaportuna sahip Amerika'da olmalısın diyemeyeceğim. Amerikan pasaportu biraz torpilli, aynen. Amerikalıları boş verelim. Pasaportunuzu izin yoksa diğer ülkeye geçişinize sizi pasaportunuzun verildiği ülkeye geri gönderirler. Şimdi diyelim ki bir ülkeye gittiniz, bir sınıra gittiniz. O sınırda da kimliğiniz olmadığı için bir şekilde sizi kampta bekletti. Uzun süre bir şekilde alıkonuldunuz. Ki böyle yaşayan azımsanmayacak derecede bir göçmen topluluğu var kamplarda yaşayan. Ve daha sonra kaçıp hayatın geri kalanının tümünü kaçak olarak geçirmek var. Nasıl ama? Günümüzde her şey kimlik, ID, her şey bunun üzerine kuruluyken nasıl kaçak yaşayacaksın ki? İşte bu da ne oluyor biliyor musunuz? Fişlenme mekanizmasının çalışmasını engelliyorsunuz burada. Kontakları indiriyorsunuz yani. İsmi olmayan bir beden. A body without name. Evet, ismi olmayan bir beden geri gönderilemez. Çünkü geldiği herhangi bir yer bulunmuyor. Nereye göndereceksiniz? Kendisinin, bedeninin siyasal otoritelerce tanımlandığını belirten herhangi bir kağıdın olmaması, bu ismi olmayan bedenin ne kadar insan bedeni sayılabileceği sorusunu gündeme getirmiş mesela. Bir siyasi, bir devlet, bir topluluk size bir kimlik vermediği zaman sizin bedeniniz insani olarak ne kadar değerli görünüyor? Bu soru aslında. Hiç düşündünüz mü? Kimliğiniz olmasaydı herhangi bir yerde herhangi bir şekilde ne kadar değeriniz, hakkınız, hukukunuz veya herhangi bir şeyiniz olurdu? Hiçbir şeyimiz olmazdı tabii. Aslında bakıldığında şimdi anlaşılıyor ki insan vücudunun diğer tüm canlılardan insan bedenini ayıran şey dünyada, beyin olarak söylemiyorum, beyin tabii ki de düşünebilme kapasitemiz, ki bunu bazı hayvanlar da yapabiliyor, bazı insanlardan çok yapabiliyor hatta, bunu söylemesem daha iyi olur. Tamam, diğer bedenlerden ayıran şey ismimiz ve bedenimiz arasındaki ilişkinin siyasal iktidar tarafından onaylanmasıyla başlayan siyasal hayatımızdır aslında. Pasaport veya kimliklerimiz bizi bunu, hatta bazı ülkelerde oy kullanma yaşına gelene kadar kimlik verilmez. Kimlik neden verilir? Çünkü oy kullanacaksın, işte okula gideceksin, okula hatta ailenin şeyle gönderiyorlar. İşte ileriki zamanda hayat kuracaksın, banka açacaksın falan filan. Bunların hepsi para üzerine. Yani siyasal hayatımızın bir belgesi. Bu onayın iptal edilmesi, yani bizim siyasal iktidar tarafından aldığımız onayın kendi elimizle iptal edilmesi, göç ve hareket etme olgusunu hesaplanabilir ya da kontrol edilebilir bir süreç olmaktan çıkarıyor. Tamam, kamptan kaçtık, yeni bir hayata adım attık, isminiz yok, iptal edilmiş. İsimsiz bir beden olarak kalmak, mevcut hukuk mantığıyla bakacak olursak, hak ile ilişkinin iptali anlamına da geliyor aslında. Demin bahsettik ya, haklarımız falan, hiçbirini alamayacağız o zaman. Mevcut hukuk sistemi içinde hak öznesinin en önemli özelliği açık, görünür ve tanımlanmış, yani kabul edilmiş bir özne olması. Yani sen açık görünürsün belki, bir bedene sahipsin ama ismin, kimliğin olmadığı zaman maalesef sen tanımlanmış veya kabul edilmiş bir özne olmuyorsun. Kaçak yaşayan bir göçmen için bedeninin bulunduğu siyasal topluluğa kabul edilmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Hele de bu beden Avrupa Birliği ülkelerinden birinde siyah bir bedense hiç olamaz. Zaten bütün hikaye bunun yasal yollardan imkansızlığı üzerinden işleniyor. Açık ve görünür olmak siyasal topluluğa kabul edilmeyen bedenler için oldukça riskli. Yani şu an günümüzde göç olgularının ne kadar geliştiğini, göç etme konularının ne kadar gündeme geldiğini ve ileride de ne kadar gündeme gelebilecek potansiyelde olduğunu gördüğümüz zamanlarda bir düşünüyoruz. Acaba biz sadece yaşamak için veya güzel bir yere gitmek için bu durumlara düşsek, daha sonrasında görünmez olursak eğer veya tanımlanmamış veya onaylanmamış bir siyasal kimlik bakımından onaylanmamış olursak daha sonra ne yapacağız peki? İşte bu sorunun cevabını arayan milyonlarca insan var dışarıda. Milyonlarca insan da bu sorunun cevabını aramaya daha gelmeden bile bu soruna koşan insanlar oluyor. Yani ölüm rotalarına yolculuğu planlayan insanlar. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.